Ayrım 34, sayfa 472. G. Zorunlu su, kaynak, su irtifakı kurma yükümlülüğü. Medeni kanunumuzun 761. maddesi, 747. maddenin geçit irtifakı kurma yükümlülüğü gibi su ihtiyacı bulunan komşu lehine bir kaynak su irtifakı kurma yükümlülüğü kabul etmiştir. Komşu taşınmazdaki yeraltı suyundan yararlanma ise yeraltı suları kanununda, hakkındaki kanunun 6. maddesi gereğince 8.8.1961 tarihli yeraltı suları tüzüğünün 16. maddesi hükmüne tabidir. Medeni kanunun 761. maddesine göre evi, arazisi veya işletmesi için gerekli sudan yoksun olup bunu aşırı zahmet ve gidere katlanmaksızın başka yoldan sağlayamayan taşınmaz maliki, komşusundan onun ihtiyacından fazla olan suyu tam bir bedel karşılığında almasını sağlayacak bir irtifak kurulmasını isteyebilir. Zorunlu su irtifakının kurulmasında öncelikle kaynak sahibinin menfaati gözetilir. Durum değişirse kurulmuş irtifak hakkının değiştirilmesi veya kaldırılması istenebilir. Bu hak da yenilik doğuran bir haktır ve su ihtiyacı bulunan taşınmazın mülkiyetine bağlıdır. Hak sahibi bu hakkını kullanarak kaynak su irtifakı kurulmasını talep edince yükümlü taşınmaz maliki bu irtifakı kurma borcu altına girer. İşte bu borçla yükümlü olma durumu mülkiyetin bir dolayısıyla kısıtlamasını teşkil etmektedir. Bu borç yerine getirilince ortaya bir kaynak su irtifakı çıkar. Medeni Kanun madde 761 uyarınca bir taşınmaz malikinin diğerinden kaynak irtifakı kurulmasını isteyebilmesi için 1. Yükümlünün kaynak suyu kendi ihtiyacından fazla olmalıdır. 2. İrtifakı isteyenin evine, arazisine veya işletmesine gerekli olan suyu başka yerden sağlanması aşırı zahmetli ve masraflı olmalıdır. 3. İrtifakı kuracak malike tam bir bedel verilmelidir. Bu şartlarının gerçekleşmesi üzerine kendisinden kaynak su irtifakı talep edilen malik borcunu rızası ile ifa etmek isterse yapılacak resmi senette irtifakın şartları ve bedelin miktarı tayin edilmeli ve malik irtifakın tescilini talep etmelidir. Bu talep üzerine yapılan tescil ile kaynak su irtifakı doğar. Bu irtifak yararlanan taşınmaz lehine kurulacağı için hem yüklü hem yararlanan taşınmazın sahifelerine tescil yapılacaktır. Taşınmaz maliki kaynak irtifakını kurma borcunu yerine getirmekten kaçınırsa ihtiyaç sahibi irtifak hakkının mahkemece kurulması için dava açar. Mahkemenin kararının kesinleşmesiyle irtifak doğar. Bu hususta geçit irtifakındaki açıklamamız burada da nazara alınmalıdır. Hakim karardan önce bedelin miktarını belirleyerek ödenmesini bekleyecek ve kararda alınacak su miktarını, zamanını vesaire tayin ederken öncelikle kaynak malikinin menfaatini nazara alacaktır. Medeni Kanun madde 761 fıkra 2. Kararın kesinleşmesi üzerine irtifak hakkı sahibi kendisi açıklayıcı tescili yaptırabilir. Medeni Kanun madde 761'e dayanan kaynak su irtifakı da malik tarafından kurulmuş sınırlı aynı haklardan önce yer alır. Geçit irtifakındaki açıklamalarımız burayı da kapsar. Kaynak su irtifakı sahibi, irtifak sözleşmesinde veya mahkeme kararında belirtilen biçim ve surette ihtiyacı olan suyu alabilir. Bunu yaparken en az zarar verici şekilde davranmalıdır. Hak sahibi, hakkının icrası ve korunması için gerekli bütün önlemleri alabilir. Bu bağlamda kaynağı temizleyebilir, suyu almak için gerekli tesisleri yapabilir, filtre takabilir. Malik buna katlanmakla yükümlüdür. Yani hak sahibinin hakkını kullanmasına engel olmamak veya bunu zorlaştırmamak zorundadır. Medeni Kanun madde 786 fıkra 2. Taşıma ve işletme masrafları kural olarak irtifak hakkı sahibine aittir. Meğer ki tesisler aynı zamanda malik için de faydalı olsunlar. Bu halde masraflara her iki tarafta yararlanmaları oranında katılır. Medeni Kanun madde 750, madde 790. İttifak kurulduktan sonra ileride durum değişirse ittifakın yeni şartlara uydurulması, değiştirilmesi veya kaldırılması istenebilir. Medeni Kanun madde 761 fıkra son. H. Komşuluk için gerekli şeylere ve masraflara katılma yükümlülüğü. Medeni Kanun'un 750. maddesi katılma yükümlülüğü başlığı altında her taşınmaz maliki komşuluk hukukundan doğan yetkilerin kullanılması için gerekli işlere ve bunların giderlerine kendi yararlanması oranında katılmakla yükümlüdür hükmünü koymuştur. Bu hükümle komşuluk haklarının kullanılmasına ait tesisatın masraflarına katlanma yükümlülüğü öngörülmektedir. Örnek olarak kurulan bir geçit irtifakı dolayısıyla yapılan yoldan yükümlü taşınmaz maliki de yararlanıyorsa o da masraflara yararlanması oranında katılacaktır. Keza Medeni Kanun 720 uyarınca ortak sınırın belirlenmesi için işbirliği yükümlülüğü, Medeni Kanun madde 721 uyarınca komşu taşınmazlar arasında ortak olan duvar, çit, parmaklık vesairenin masraflarına katılma yükümlülüğü bu hükme tabidir. 4. Herkesin yararlanabileceği kısıtlamalar. Komşuların menfaatlerini koruyan yukarıdaki kısıtlamalardan başka herkesin yararlanabileceği özel hukuk kısıtlamaları da mevcuttur. Bunlar ilgili kişilere başkasına ait araziye girmek yetkisi ve buna karşılık arazi malikine arazisine girilmesine katlanma yükümlülüğü yüklerler. A. Orman ve meralara girme. Medeni Kanun'un 751. maddesine göre yetkili makamlar tarafından bitki örtüsünü korumak amacıyla yasaklanmadıkça herkes başkasının orman ve merasına girebilir ve oralarda yetişen yabancı meyve, mantar ve benzeri şeyleri yerel adetlerin izin verdiği ölçüde saptayıp alabilir. Avlanmak ve balık tutmak için başkasının arazisine girme özel kanun hükümlerine tabidir. Medeni Kanun'un madde 751 sadece özel mülkiyete tabi orman ve meralara girme yetkisi verir. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki orman ve meralardan yararlanma kamu hukuku kurallarına tabidir. Diğer taraftan özel mülkiyete tabi taşınmazlardan sadece orman ve mera vasfında olanlar Medeni Kanun madde 751'e tabidir. Bu vasıfta olmayan yerlere girmek için sözü geçen hükümden faydalanamaz. Medeni Kanun'un 751. maddesi orman ve meradan ne anlaşılacağını belirtmemiştir. Orman yoğun şekilde ağaçların bulunduğu geniş arazi parçasıdır. Şu halde seyrek ağaçlıklı bir yer orman olmadığı gibi ağaçlıklı dar bir sahada orman değildir. Bu hususta 31.8.1956 tarihli ve 6.831 sayılı Orman Kanunu'nun 1. maddesindeki 3 hektarlık ölçü nazara alınabilir. Keza bu madde hangi yerlerin orman sayılmayacağını belirtmektedir. Mera ise üzerinde hayvan otlatılabilecek geniş arazi parçasıdır. Orman ve meraya girmek yetkisi ancak yerel adet imkan verdiği ve bir kanunla men edilmediği oranda mevcuttur. Bakınız Orman Kanunu madde 55 ve 56. Orman ve meranın etrafının çevrilmiş olmasının girme yetkisine engel olup olmayacağı da aynı esasa göre tayin edilmek gerekir. Orman ve meraya girme yetkisine sahip olan kimseler mantar ve ufak tefek yabani meyveleri toplayabilirler ve malik buna katlanmakla yükümlüdür. Fakat sözü geçen ölçüyü aşan hareketler örnek olarak ağaç kesmek mülkiyete saldırı teşkil eder. Medeni Kanun madde 751 fıkra son avlamak ve balık tutmak için başkasının arazisine girme yetkisinin ayrı kanunlarla düzenleneceğini belirtmektedir. Kara avcılığı için 1.7.2003 tarihli ve 4.915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, suda avcılık için 22.3.1971 tarih ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu mevcuttur. B. Düşen şeylerin aranması. Medeni Kanun'un 752. maddesine göre su, rüzgar, çığ veya diğer doğal güçlerin etkisiyle ya da rastlantı sonucunda başkasının arazisine sürüklenen veya düşen şeyler ile buraya giren büyük ve küçük baş hayvan, arı oğlu, kanatlı hayvan ve balık gibi hayvanların hak sahipleri tarafından aranıp alınmasına arazi maliki izin vermek zorundadır. Malikin bu yükümlülüğünün söz konusu olması için 1. Arazisine düşen veya geçen şey başkasının mülkiyetine tabi bir mal olmalıdır. Henüz mülkiyete tabi olmamış bir av hayvanını takip için hiç kimsenin başkasının arazisine girme yetkisi yoktur. 2. Bu mal su, rüzgar, çığ veya diğer doğal güçlerin etkisiyle veya rastlantı sonucunda o araziye düşmüş veya girmiş olmalıdır. Malikin veya zilyetinin kusuru yüzünden başkasının arazisine giren şeylerin aranmasına arazi maliki izin vermeye mecbur değildir. Bu halde arazi maliki söz konusu şeyi ele geçirince sahibine geri verecektir. Medeni Kanun madde 769-774. Bu iki şart gerçekleşince söz konusu malın maliki veya zilyeti araziye kendiliğinden girmeyecek, arazi malikinden izin isteyecektir. Arazi maliki Medeni Kanun madde 752 uyarınca bu izni vermekle yükümlüdür. Arazi maliki bu izni vermezse hakime başvurarak izin alınabilir. Ayrıca arazi maliki yükümlülüğüne aykırı davranışından doğan zarardan sorumlu olur. Medeni Kanun madde 730. Malların aranması esnasında araziye bir zarar verilirse zarara uğrayan arazi maliki bu zararlar karşılığı bir denkleştirme bedeli talep edebilir ve bu bedel kendisine ödeninceye kadar malın alınıp götürülmesine engel olabilir. Kanun ona bir hapis hakkı tanıyor. Medeni Kanun madde 752. Bu hapis hakkı sadece alıkoyma hakkıdır. Satış yetkisini kapsamaz. Bu hususta kanunda kullanılan deyim yanıltıcıdır. Denkleştirme bedeli için kusur aranmaz. Buna karşılık düşen veya giren şeyin ika ettiği zararların tazmini Medeni Kanun madde 41'e tabidir. Fakat söz konusu şey bir hayvan ise borçlar kanunu madde 56 ve 57 uygulanır. C. Zorunluluk hali. Medeni Kanun'un 753. maddesine göre bir kimse kendisini veya başkasını tehdit eden bir zararı veya o anda mevcut bir tehlikeyi ancak başkasının taşınmazına müdahale ile önleyebilecek ve bu zarar ya da tehlike taşınmaza müdahaleden doğacak zarardan önemli ölçüde büyük ise malik buna katlanmak zorundadır. Malik bu yüzden uğradığı zarar için hakkaniyete uygun bir denkleştirme bedeli isteyebilir. Bu yükümlülük için aranan şartlar şunlardır. 1. Araziye giren kişinin kendisi veya bir başkası tehdit eden bir zarara veya ani mevcut bir tehlikeye maruz bulunmalıdır. Zarar veya tehlikenin kişiye veya mala ilişkin olması fark etmez. 2. Bu zarar veya tehlike ancak o taşınmaza müdahale suretiyle önlenebilir olmalıdır. 3. Zarar veya tehlike müdahale sonucu verilecek zarardan önemli ölçüde büyük olmalıdır. Bu şartlar gerçekleşirse kanun tehlikeyi veya zararı önleyecek kişiye başkasının taşınmazına girerek müdahale etmek yetkisi vermekte, taşınmaz malikine de buna katlanma yükümlülüğü yüklemektedir. Fakat taşınmaz maliki bu yüzden bir zarara uğrarsa hakkaniyete uygun bir denkleştirme bedeli talep edebilir. Medeni Kanun madde 753. 6. Taşınmaz malikinin sorumluluğu. 1. Genel bakış. Taşınmaz maliki mülkiyet hakkını tecavüz ederse, yani kanunların bu mülkiyete yüklediği kısıtlamalara aykırı davranırsa bu yüzden zarara uğrayan kişiye karşı sorumlu olur. Bu sorumluluk objektif bir sorumluluk esasına dayanır ve sorumluluk için kusur aranmaz. Bu hususta Medeni Kanun madde 731 taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını bu hakkın yasal kısıtlamalarına aykırı kullanması sonucunda zarar gören veya zarar tehlikesiyle karşılaşan kimse durumun eski haline getirilmesini, tehlikenin ve uğradığı zararın giderilmesini dava edebilir. Hakim yerel adete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan zararların uygun bir bedelle denkleştirilmesine karar verebilir. Hükmünü koymuştur. Hüküm, çevrenin korunmasının günün sorunu olduğu zamanımızda ayrıca önem taşımaktadır. 2. Tanınan davalar. Görüldüğü üzere Medeni Kanun madde 730, taşkınlığa karşı 3 dava öngörmektedir. A. Eski haline getirme davası. Yasal kısıtlamalara aykırı davranış teşkil eden sebebin bertaraf edilmesini amaçlayan bu dava ancak mülkiyet hakkının taşkın olarak kullanıldığı taşınmazlıkta bu taşkınlığı meydana getiren sebebin ortadan kaldırılmasını sağlar. Suyu kirleten tesisata tasfiye cihazı takılması, koku çıkaran bacaya filtre konulması gibi. Bu sebeple bu davaya taşkınlık sebebini sona erdirme davası da denilmektedir. Bu dava taşkınlık sebebi devam ettiği sürece açılabilir. Şayet mülkiyet hakkının taşkın kullanılması komşu taşınmaza bir takım zararlı etkiler yapmışsa, örnek olarak aşırı kazı yüzünden komşu taşınmazdaki binanın duvarları çatlamış veya yıkılmışsa, zarar gören taşınmazın eski haline getirilmesine ancak tazminat davasına konu olabilir. B. Tazminat davası. Bu dava mülkiyet hakkının taşkın kullanılması yüzünden meydana gelen maddi veya manevi zararın giderilmesini sağlar. Zararı hangi malik vermişse tazminat borcu da ona aittir. Zarar verici taşkınlıktan sonra malik değişmişse yeni malik bundan sorumlu olmaz. Tazminat davası Borçlar Kanunu madde 60'ta düzenlenen zaman aşımına tabidir. Taşkınlık devam ederken hem taşkınlık sebebinin sona erdirilmesi, eski hale getirme, hem de uğranılmış zararın tazmini birlikte dava edilebilir. C. Tehlikenin giderilmesi davası. Bu dava bir zarar tehlikesinin ortaya çıkması halinde tehlikeye maruz kalan kimsenin henüz zarar meydana gelmeden tehlikenin giderilmesini talep etmesini sağlar. Bu davaya önleme davası da denilmektedir. 3. Sorumluluğun şartları. 1. Mülkiyetin yasal kısıtlamalara aykırı kullanılması. A. Kısıtlamaların çeşitlerine göre aykırı kullanma. Malik, taşınmaz mülkiyetinin özel hukuk ve özellikle komşulukla ilgili kısıtlamalarına aykırı davrandığı zaman Medeni Kanun madde 730 uyarınca sorumlu olur. Bu açıdan Medeni Kanun madde 730 ile Medeni Kanun madde 683'teki hüküm arasında bir paralellik görülürse de Medeni Kanun madde 683 bir mülkiyetin sınırları içine dışarıdan müdahaleyi, Medeni Kanun madde 730 bir malikin başka malikin sınırlarını aşmadan sırf kendi mülkiyetinin kısıtlamalarına aykırı davranması halini düzenlemektedir. Bir genellik özellik söz konusu değildir. Kamu hukukuna dayanan kısıtlamalardan aynı zamanda kişilerin menfaatini koruma amacı güdenlerin ihlali halinde de Medeni Kanun madde 730'un uygulanması savunulmaktadır. Keza mülkiyet hakkının kötüye kullanılması halinde de Medeni Kanun madde 730'a dayanan sorumluluğun söz konusu olacağı fikri bize de doğru gözükmektedir. B. Kaçınılmaz taşkınlıklar. Malikin taşkınlık teşkil eden davranışının yerel adete uygun ve kaçınılmaz nitelikte olması halinde bundan zarar gören kaçınılmaz olan taşkınlığa katlanacak fakat zararını uygun bir bedelle denkleştirmesini mahkemeden talep edebilecektir. Medeni Kanun madde 730 fıkra 2. Böylece kanun koyucu bu maddenin esasını teşkil eden fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesini kabul etmiştir. C. Yapma veya yapmama tarzında kısıtlamalara aykırı davranış. Yapılmaması gereken bir şeyin yapılması tarzında bir fiil veya yapılması gereken bir şeyi yapmama tarzında bir ihmal, Medeni Kanun madde 730'daki sorumluluğa yol açar. Fakat malikin bir borçla yükümlü olduğu hallerde borcun ifa edilmemesi Medeni Kanun madde 730'a değil, o borç ilişkisinin hükümlerine tabi olur. 2. Kusur dışında haksız fiil sorumluluğunun şartları. Sorumluluk için kusur aranmazsa da özellikle tazminat bakımından sorumluluğun diğer şartları haksız fiil kurallarına tabidir. Fiil ile zarar arasında uygun illiyet rabıtası aranır. Bu sebeple malik zararın mücbir sebepten ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur. Davacının zararın çoğalmasını önleyici tedbirleri almaması tazminatın tayininde dikkate alınır. Tazminat davasının zaman aşımı da Borçlar Kanunu madde 60'a tabidir. Zarar maddi veya manevi olabilir. Dava hakkı sahipleri. Taşınmaz malikinin mülkiyet hakkının sınırlarını aşması sonucunda zarara uğrayan herhangi bir kişinin mi yoksa yalnız komşuların mı medeni kanun madde 730'a dayanabileceği tartışmalıdır. Kanaatimizce ihlal edilen kısıtlamanın kimi koruduğuna bakmak gerekir. Sadece komşuları koruyan kısıtlamalara aykırı davranış, üçüncü kişilerin medeni kanunun madde 730'a dayanmalarına imkan vermez. Fakat kimin komşu sayılacağı kısıtlamanın niteliğine göre değişir. Örnek olarak bir ahırdan çıkan pis kokudan zarar görme bakımından sadece bitişik taşınmazlar değil, kokudan etkilenen bütün civar taşınmazlar komşu sayılır. Sadece komşu taşınmazların malikleri değil, aynı veya kişisel hakka dayanarak hatta sadece malikin bir izni ile taşınmazdan yararlananlar medeni kanun madde 730'a dayanabilirler. Malik dışında sorumlular. Bir taşınmazı bir sınırlı aynı hakka dayanarak kullanan kimselerin de bu hakları bakımından mülkiyetin kısıtlamalarına aykırı davranmaları halinde medeni kanun madde 730 uyarınca sorumlu olacakları kabul edilmektedir. Fakat taşınmazı kişisel hakka örnek olarak kira sözleşmesine dayanarak kullananların medeni kanun madde 730 uyarınca sorumlu olup olmayacakları tartışmalıdır. Hakim fikir bunları medeni kanun madde 730'a tabi tutmamaktadır. Bir kişisel hakka dayanarak veya sadece malikin izni ile taşınmazı kullananların, müşterilerin, işçilerin, davetlilerin, aile fertlerinin mülkiyetin kısıtlamalarına aykırı davranışlarından malik sorumludur. Sözü geçen kişilerin davranışları haksız fiil teşkil ederse, bunlar medeni kanun madde 730 uyarınca sorumlu malikle müteselsilen borçlar kanunu madde 51 sorumlu olurlar. Paylı mülkiyete tabi taşınmazlarda paydaşların sorumluluk durumları da tartışmalıdır. Kanaatimizce meydana gelmiş bir zararın tazmini ancak zarar veren fiili yapanlara düşer. Fakat eski hale getirme ve tehlikenin giderilmesi için tedbir alma yükümlülüğü paydaşların hepsine aittir. El birliği mülkiyetinde ortakların hepsinin el birliği ortaklığının zararı tazmin edeceği kabul edilmektedir. Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin durumu. Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri özel mülkiyetlerine tabi taşınmazlar açısından medeni kanun madde 730'daki sorumluluğa tabidir. Bunlar komşuluk hükümlerinden yararlanarak başka taşınmaz maliklerine karşı medeni kanun madde 730'a dayanarak dava da açabilirler. Kamu hizmetlerine özgülenen kamu taşınmazlarının hizmet mallarının kullanılması açısından medeni kanun madde 730'daki sorumluluğun söz konusu olup olmayacağı hususunda İsviçre Federal Mahkemesi ile Yargıtay kararları arasında görüş farkı bulunduğu gibi her iki yüksek mahkemenin zamanla içtihatını değiştirdiği de görülmektedir. Bize göre kamu mallarının kullanılmasından sorumluluk idari hukukuna tabidir. Medeni kanun madde 730'dan ancak kıyasen yararlanılabilir. Dava idare mahkemelerinde açılmak gerekir. 7. Taşınmaz mülkiyetinin özel bir çeşidi kat mülkiyeti. 1. Genel bakış. Kat mülkiyeti farklı hukuki şekillerde de olsa bugün çeşitli memleketlerde konut sıkıntısına etkili bir çare olarak görülmekte ve kanun koyucu tarafından özel olarak düzenlenmektedir. Ülkemizde 23.6.1965 tarihli ve 634 sayılı kanunla düzenlenen kat mülkiyetini kanun koyucunun taşınmaz mülkiyetinin özel bir çeşidi olarak kabul ettiği 3. madde ile 13. maddeden açıkça anlaşılmaktadır. Aslında kat mülkiyeti hukuk düzenimizde medeni kanundan önce de yer almış bir kurumdur. Gerçekten kat mülkiyeti mecellede de düzenlenmişti. Buna karşılık yürürlükten kalkan 743 sayılı medeni kanunun üst toprağa tabidir kuralına dayanan 644. maddesi doğrudan doğruya kat mülkiyetine imkan bırakmadığı gibi bir evin muhtelif katları üst hakkı teşkiline mevzu olamaz hükmünü taşıyan medeni kanun 652 fıkra 2 ile de kat mülkiyetinin üst hakkı şeklinde dahi kurulmasına izin vermemiştir. Yine yürürlükten kalkan 864 sayılı eski tatbikat kanunu da artık kurulmaları mümkün olmayan aynı haklar arasında saydığı, eskiden kurulmuş bulunan kat mülkiyetlerinin eski kanun hükümlerine tabi kalacaklarını, eski kanun 18 madde 18 fıkra son ve tapu siciline sadece ve lüzumu derecesinde işaret olunacaklarını, eski tat kanunu madde 39 kabul etmiştir. Fakat 2. Dünya Savaşı'ndan sonra birçok ülkede olduğu gibi yurdumuzda da şehirlerin kalabalıklaşması sonucu doğan konut sıkıntısı kat mülkiyeti ihtiyacını ortaya çıkarınca medeni kanun çerçevesinde bu ihtiyaca cevap verebilecek çözümler bulunmaya çalışılmıştır. Bu çarelerden biri olarak ortaya atılan paylı mülkiyet, ittifak sistemi geniş denebilecek bir uygulama alanı bulmuştur. Bu sistemde bir paylı taşınmazın paydaşlarından her biri lehine binanın bir katından, dairesinden veya diğer bir bölümünden bağımsız olarak yararlanmayı sağlamak üzere Medeni Kanun Madde 838, Eski Medeni Kanun Madde 753'e dayanarak bir irtifak hakkı kurulmuştur. Kanun koyucu da uygulamadaki bu gelişmeyi nazara almış ve 6.1.1954 tarih ve 6.217 sayılı kanunla Tapu Kanunu'nun 26. maddesini değiştirerek müşterek paylı mülkiyet irtifak sistemine kanuni bir düzenleme getirmek istemiştir. Ancak ileri sürülen çarelerin yetersizliği görüldüğünden 1957 yılından itibaren kanun koyucu kat mülkiyeti ihtiyacını etraflı bir kanunla karşılamak üzere harekete geçmek gereğini duymuştur. Aynı tarihlerde İsviçre'de de kat mülkiyetini düzenlemek ihtiyacı duyulmuş ve İsviçre kanun koyucusu da konuya eğilmiştir. İsviçre'de medeni kanunun eşya hukuku prensiplerine sadık kalan bir düzenleme tercih edilerek 19.12.1963 tarihinde kabul edilen medeni kanunun 4. kitabını değiştiren federal kanun, paylı mülkiyet ve kat mülkiyeti ile medeni kanunun paylı mülkiyet hükümleri değiştirilmiş ve kanuna yeni 19 madde eklenerek madde 712A, 712T kat mülkiyeti düzenlenmiştir. İsviçre kanun koyucusu eşyanın bütünü üzerinde tek bir mülkiyet hakkı bulunabileceği prensibine sadık kalarak kat mülkiyetini paylı mülkiyete tabi binada bir paydaşı bir kat üzerinde münhasır faydalanma sağlayan özel bir paylı mülkiyet statüsü olarak düzenlemiştir. Kanunda kat mülkiyeti olarak adlandırılmasına rağmen bu özel hak gerçekte bir mülkiyet hakkı değildir. Üzerinde münhasır yararlanma hakkı olan kısımları dahil bütün taşınmaz kat maliklerinin paylı ortak malı olarak kalmaktadır. Medeni kanunun prensiplerini zedelemeden kat mülkiyetini düzenleyen İsviçre sisteminin bizde de hazırlanan kanuna örnek alınmasını savunan yazarların çaba ve önerilerine rağmen kanun koyucu İsviçre sistemini kabul etmemiş, medeni kanunun eşya hukuku prensipleriyle bağdaştırılması mümkün olmayan bazı esaslara dayanan 23.6.1965 tarihli ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanununu kabul etmiştir. Bu kanunda 13.4.1983 tarih ve 2814 sayılı ve 5.2.1992 tarih ve 3770 sayılı kanunlarla bazı ek ve değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikle bir arsadaki birden çok yapı açısından da kat mülkiyeti esaslarının uygulanması kabul edilmiştir. 16.1985 tarihli 3227 sayılı kanunla da 634 sayılı kanuna devre mülk hakkı ile ilgili hükümler eklenmiştir. 14.11.2007 tarih ve 5711 sayılı kanunla da kanunda bazı değişiklikler yapılmış ve eklenen yeni maddelerle toplu yapı kavramı getirilerek toplu yapılar hakkında özel hükümler getirilmiştir. 23.6.2009 tarihinde 5912 sayılı kanunla kat mülkiyeti kanununun 3, 12, 14. maddelerinde tekrar değişiklik yapılmış ve 5711 sayılı kanuna getirilen geçici maddelerde de tekrar düzenleme yapılmıştır. 34. ayrımın sonu sayfa 488.